Ayrım 14. Sayfa 33. Atatürk düşündü ve uzun zamandır yapmayı düşündüğü bir iş için vakit geldiğine hükmetti. Eylül başında, güneşli bir sonbahar sabahı, genel sekreteri Hasan Rıza Soy'a çağırttı. Yanına oturttu. Elini tuttu, başını önüne eğdi ve ağır ağır konuştu. Bu yolda konuşmak benim için de, senin için de ağır bir şey. Ama başka çaremiz yoktur. Konuşmaya mecburuz çocuk. Hani seninle ara sıra bir işimizden bahsederdik. Hatta bunun için bir de hususi kanun çıkarılmıştı. Şu vasiyetname meselesi. Bugün yarın o işi bitirmeliyiz. Ne olur ne olmaz. İhtiyatlı olalım. Mal olarak nemiz varsa derhal bir listesini yap. Bana getir. Hasan Rıza sarsıldı ama bu Atatürk'ün emriydi. Bürosuna inip kayıtları dökmeye başladı. Atanın tüm mal varlığının bir listesini yaptı. İş Bankası'nda 1,5 milyon liraya yakın parası, hisse senetleri ve gayrimenkulleri vardı. Listeyi yanına alıp yeniden yukarı çıktı. Hasan Rıza Soyak, parantez genel sekreteri. Atatürk listeyi aldı, tetkik etti. Bunları ikiye ayıracağız, dedi. Bir kısmı hayatta bulunduğumuz müddetçe üzerimizde kalması lazım gelenlerdir. Para, hisse senetleri, Çankaya'daki köşkle eşyaları gibi. Yapacağımız vesikaya işte bunları koyacağız. Diğerlerini, yani Çankaya'dan başka yerdeki evleri ve emlağı Ankara'ya avdet eder etmez, mahalli belediyelerine veya diğer kurumlara verir, muamelesini de yaptırırız. Atatürk, sahip olduğu bütün para ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkullerini Cumhuriyet Halk Partisi'ne devretme kararındaydı. Ama bazı şartları vardı. Atatürk, bu genel çerçeveyi çizdikten sonra ayrıntılara geçti. Soyak da bu ayrıntılara göre bir hukukçunun yardımıyla bir taslak metin hazırladı. Ertesi sabah odanın kapılarını kapatıp taslağın ayrıntıları üzerinde çalışmaya başladılar. İş Bankası'ndaki para ve hisse senetleri yine İş Bankası tarafından gelirlendirilecekti. Atatürk, çünkü, dedi. İş Bankası, Celal, parantez, Bayar, Bey'in nezareti altında çok iyi çalıştı ve başarılı neticeler aldı. Sonra kız kardeşi ve manevi kızlarına ait maddelere geçti. Makbule, Afet, Sabiha, Ülkü, Rukiye ve Nebile mirastan pay alacaklardı. Hasan Rıza Soyak, parantez, genel sekreteri. Ben yatağın sağ yanında ayakta duruyor, kendisini müthiş bir heyecan ve teessür içinde seyrediyordum. Çok sakindi. Arada bir yazdıklarına da göz atıyordum. Hem yazıyor hem de bazı kelimeleri değiştiriyor, cümleleri manalarına hiç halel getirmeden kısaltıyor, sadeleştiriyordu. Eşsiz muhakeme ve zarafeti burada da kendini göstermişti. Çok ince düşünüyordu. Mesela bir maddede kendisine aylık bağlanmasını vasiyet ettiği hanımlardan beşinin soyadları yazılıydı. Yalnız Bayan Afet'in soyadı yoktu. O, ailesinin soyadını da kullanmıyordu. Henüz başka bir ad da almamıştı. Bunu görünce diğerlerinin de soyadlarını yazmadı. Yine aynı maddede vefatlarına kadar ibaresi vardı. Bunun yerine yaşadıkları müddetçe kaydını koydu. Ona göre yaşamak esastı. Bir vasiyetnamede dahi olsa, bir insanın ölümünden bahsetmeyi nezakete ve hayırhahlığa uygun bulmuyordu. Dakikalar geçtikçe heyecanım artıyordu. Bu tarihi hadisenin tek şahidi olmak düşüncesi beni sarsıyordu. Vasiyette banka gelirlerinden bir kısmının Türk Tarih ve Türk dil kurumları arasında bölüştürülmesi de isteniyordu. Ve nihayet vasiyetinin 5. maddesi İnönü ile, daha doğrusu İnönü'nün çocukları ile ilgiliydi. Atatürk, İnönü'nün çocuklarına yüksek öğrenimleri için yardım yapmak istiyordu. Soyağa, kendisine, parantez İsmet İnönü'ye, bir hal olursa kardeşi, parantez Hasan Rıza Temelli, çocuklarına bakmaz, dedi. Bu madde Atatürk'ün bir eski dosta sıcak bir jestiydi belki. Mustafa Kemal, onca yıllık silah arkadaşına iki satırlık bir mesaj yolluyordu. İnce ve anlamlı bir mesaj. Ama o günlerde bu madde üzerine yoğun spekülasyonlar yapıldı. Yakın çevresinin Atatürk'e İnönü'nün olmuş, hatta öldürülmüş olduğunu söyledikleri, atanın da bunun üzüntüsüyle vasiyetine böyle bir madde koyduğu söylendi. Bu söylenti İstanbul ve Ankara'yı karıştırdı. Bir sır kalması istenen vasiyet böylece birden gündemin baş maddesi haline geliverdi. İnönü, vasiyet üzerinde kopan fırtınayı hatıralarında şöyle anlatıyor. Vasiyet fikri ve ihtimali üzerine memleket aylarca çalkalandı. Memleket, bütün bu şayiaları, daha doğrusu telkin ve teşebbüsleri tasfiye etti. Hadisat şöyle hülasa olabilir. Fethi Okyar fitneye iltifat etmedi. Mareşal, parantez Çakmak, ortalığı bir müddet yokladıktan sonra müstani vaziyet aldı. Çekilmenin bidayetinde başında korkmuş, bana hiç sokulmamıştı. Sonra eskisinden daha çok sokuldu. Şükrü Kaya, Hasan Rıza Soyak, başlıca, parantez, hatıraların bu kısmı okunamıyor. Olarak Doktor Aras'la beraber bir vasiyet koparmak ve uydurmak için çok çırpındılar. Son ana kadar bu ümidi muhafaza ettiler. Atatürk'ten koparamadılar. Şifahen uydurmaya Hasan Rıza teşebbüs etti. Celal Bayar kabul etmedi. Efkar-ı Umumiye'nin tazyiki son derece artmış idi. Benim hayatım üzerinde iki taraflı alaka azami dereceyi buldu. Şükrü Kaya, Ankara'nın büyük irade ve inzibat amirlerine bir vasiyet çıkarsa canla başla tatbik edileceğini söyledi. Ertesi gün zabıtnameden bu ifadesini çıkardı. İnönü'nün bu ifadeleri atanın ölüm döşeğinde başucunda yaşanan kıyametin işaretlerini veriyor. Hasan Rıza Soyak, İnönü'nün suçlamalarını yanıtlarken bunların yersiz yorumlar olduğunu söylüyor. Atatürk'ün İnönü'nün hastalığıyla yakından ilgilendiğini hatırlatıyor. Bütün bu dedikodular arasında vasiyet son şeklini aldı. Atanın 6 maddeden oluşan vasiyeti aynen şöyleydi. Dolmabahçe, 5 Eylül 1938, Pazartesi. Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Halk Partisi'ne Ati'deki şartla terk ve vasiyet ediyorum. 1. Nukut ve hisse senetleri şimdiki İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır. 2. Her seneki nemadan bana nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, makbuleye ayda 1000, afete 800, Sabiha Gökçen'e 600, ülkeye 200 lira ve Rukiye ile Nebile'ye şimdiki 150 lira verilecektir. 3. Sabiha Gökçen'e bir evde alınabilecek para verilecektir. 4. Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu evde emirlerinde kalacaktır. 5. İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç oldukları yardım yapılacaktır. 6. Her sene nemadan mutebaki miktar yarı yarıya Türk tarih ve dil kurumlarına tahsis edilecektir. Atatürk vasiyetini bitirdikten sonra bir zarfa koydu. Zarfın ağzını kapadı ve başucundaki komodinin çekmecesine yerleştirdi. Ertesi gün yataktan kalktı, tıraş oldu, yıkandı. İpek pijamasının üzerine kırmızı röpteşambur giydi. Boynuna vişne renginde bir eşarp bağladı ve denize bakan pencerelerin önündeki şezlonga kuruldu. Genel sekreteri Soyak noteri getirince vasiyetinin bulunduğu zarfı ona uzattı ve "Bu benim vasiyetimdir," dedi. İcap ettiği zaman lütfen kanuni muamelesini yaparsınız. İşte son görevini de tamamlamıştı. Vasiyet işi bittikten sonra Hasan Rıza ile konuşurlarken konu asıl siyasi mirasın nasıl paylaştırılacağı sorununa geldi. Öyle ya, atanın siyasi mirası neydi? Tahtını boşaltırsa böyle bir karizmanın yerini kim nasıl doldurabilirdi? Daha doğrusu doldurabilir miydi? Hasan Rıza'nın aktardığına göre Atatürk bu soruya aynen şu yanıtı verdi. Elbette bunda söz ve intihap hakkı sadece milletin ve onun mümessili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Yalnız ben bu meseledeki mütalaamı ifade edeceğim. Evvela akla İsmet Paşa gelir. Evet, o memlekete büyük hizmetler ifa etmiştir. Fakat nedense umumun sempatisini kazanamadığı görülüyor. Bu yüzden durumu pek de cazip olmasa gerek. Bir de Mareşal Fevzi Çakmak var. O hem memlekete büyük hizmetler etmiş, hem de herkesle iyi geçinmiş, selahiyet sahiplerinin mütalaalarına daima kıymet vermiştir. Kimseyle münazaa halinde değildir. Bu itibarla bence devlet başkanlığı için en münasip arkadaş odur. Filhakika kendisi ordu işleriyle uğraşmaktan çok haz eder. Belki ordudan ayrılmak istemez. Ama Cumhur reisliğinde aynı zamanda başkomutanlık mevkinde olacağı için bu meşguliyetine devam imkanı daima mevcut demektir. Binaenaleyh kanuni bir yol bulup kendisi namzet gösterilir ve seçilirse çok iyi olur zannederim. Hasan Rıza Soyak (parantez genel sekreteri) Bu mevzu üzerinde biraz daha konuştuk. Sözlerinden anladım ki İsmet Paşa'nın tenkide tahammülsüzlüğünü, hoşgörülük hassasının yetersizliği gerek hükümette ve gerek parti başında selahiyet ve mesuliyet sahibi arkadaşlarının sıfat ve haklarına lüzumu kadar, hatta bazen hiç itibar etmeyerek her işte yalnız kendi arzu ve fikirlerini yürütmeye çalışmasını beğenmemekte, bu hal ve ihtiyatıyla ilk günden beri hedef tutulup varılması için mücadele edilen gayeye tamamen aykırı olarak memleketi o zamanlar Avrupa'da mevcut bazı şef idarelerine doğru götüreceğinden endişe etmektedir. Belliydi ki rahmetli Recep Peker'in bir Avrupa seyahatinden döndükten sonra partinin son kongresine teklif edilen nizamname ve programın faşist esaslarını unutmamış, bunlar kafasında yer etmişti. İnönü'nün Cumhurbaşkanlığına geçer geçmez hiçbir ciddi sebep ve lüzum olmadan kendisini milli şef ve partinin değişmez başkanı ilan ettirmesi ve bu hali, hür alemle beraber yurdumuzda da alıp yürüyen fikir cereyanlarının yarattığı kuvvetli dalgalara çarpıncaya kadar devam ettirmeye çalışması, derin ve uzak görüşlü büyük adamın endişelerinde ne kadar haklı olduğunu ispat etmiştir. Soyak tarafından böylesine ağır bir dille eleştirilen İnönü ise anılarında tam da bu dönemde kendisinin Amerika'ya büyükelçi olarak yollanacağı dedikodularının çıktığını anlatıyor. İnönü bu söylentileri Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü'ye (parantez Aras) soruyor ve şu yanıtı alıyor: "Evet, bu haberler benden çıktı. Siz bana hep Amerika'yı görmedim derdiniz. Ben de bir vesile bulup sizin Amerika'yı görmek arzunuzu gerçekleştirmek istedim." İnönü bunun üzerine Tevfik Rüştü'ye teşekkür ediyor ve çok sert bir şekilde bunu kabul etmeyeceğini ve böyle bir şey olursa kendisini sorumlu tutacağını söylüyor. Tarihin garip cilvesine bakın ki Atatürk'ün tahtı tüm bu tezgahlara rağmen İnönü'ye kısmet olacak ve İnönü köşkte görev süresini tamamladıktan sonra o görmeyi çok istediği Amerika'ya yıllar sonra bu kez başbakan olarak gidecektir. Sayfa 139'da Atatürk'ün kalabalık bir topluluk içinde bir hanımefendiyle dans ederken çekilmiş fotoğrafı bulunmaktadır. Ve fotoğrafın altında şu yazı yer almaktadır: "Meçhul adam rüyasında Atatürk'e bir kurşun sıkmış, sonra kalkın dans edelim emrini vermiş." Kalkıp adamın huzurunda dans etmişler.